Ayrım 17, son tanık Glenn Mead, sayfa 184, 27. kızım, New York. Eve dönerken Carla ağlamak istedi. Alma bunca yıl önce hastanede Luca'yı gördüğünü söylerken düş mü görüyordu? Larry haklı olabilir miydi? Artık annesinin zihnine güvenilemez miydi? Alma aklı başında görünüyordu ama Larry'nin söyledikleri de her şeyi alt üst etmişti. Daha kısa süre önce artan umutları şimdi derin ve karanlık bir kuyuya gömülmüş gibiydi. Bir de rahatsızlık verici bir düşünce daha vardı. O havasız odacıkta yiyeceksiz ve susuz kapana kısılan, yavaş yavaş sönüp ölen kardeşini bu kadarını kaldıramayacaktı. Kafası öylesine karışıktı ki otomobili yolun kenarına çekmesi gerekti. Bir bandiyo sokağına dönerek kaldırımın yanında durdu ama motoru susturmadı. Hayır, umutsuzlukla haykırdı. Mafsalları beyaza kesene kadar direksiyonu yumrukladı. İyimserliği parça parça olmuş halde yüzünü kollarına gömdü. Hareket etmeden orada öylesine otururken kendini umarsız hissetti. Toparlanması için birkaç dakikanın geçmesi gerekti. Kendine gelince gözlerini sildi ve cep telefonunu çalıştırdı. Bir iki saniye sonra alet iki kez bipledi. Can'ın abisinden bir cevapsız arama, ardından da bir sesli mesaj. Carla, ben Paul, Kent'teyim ve seninle görüşmem gerekiyor. Gerçekten çok acil. Bu mesajı aldığın zaman beni arar mısın? Onunla konuşacak durumda değildi fakat Paul çok acil demişti. Oturduğu yerde doğruldu, yüzünü kağıt mendille silip Paul'un numarasını tuşladı. Karşı taraftan zil sesini ve Paul'un mesajını işitti. ''Merhaba, şu anda meşgulüm. Lütfen adınızı ve mesajınızı bırakın, sizi geri arayayım.'' ''Paul, ben Carla, fırsatını bulunca beni ara.'' Birkaç dakika daha direksiyon simidini umutsuzlukla kavrayarak kımıldamadan oturmayı sürdürdü. Tuhaf bir durumdu, zira içinde hala bir umut ışığı yanıyordu. Kendi kendine Alma'nın Luca'yı gerçekten görmüş olması mümkün diye düşünüyordu. O gün zihni belliğini rahatsız etmiyor olabilirdi. Neşelenmeye çalıştı. Minicik bir parıltı hiçliğin soğuk kesinliğinden daha iyi değil miydi? Bu düşünceyle kaldırımın kenarından ayrıldı. Eve varınca kendine taze bir kahve kaynattı ve çalışma masasına dizüstü bilgisayarının karşısına oturdu. Mila Shabik'i aramaya nereden başlayacağı konusunda hala en ufak bir fikri yoktu. Önünde masanın üzerinde Beyz'in fotoğraflarla tıkış tıkış dolu zarfı yatıyordu. Resimleri masanın üzerine yaydı. Annesinin, babasının ve Luca'nın yüzüne bakmak hala yüreğini dağılıyordu. Dan ve Beyz'in fotoğraflarının çoğunda büyük babası üniformalıydı. Hayatta olsaydı Shabik gibi bir savaş suçlusunun peşine nasıl düşüleceğini bilirdi diye düşündü. Büyük babası resimlerden bazılarında özel kuvvetlerden arkadaşlarıyla birlikte poz vermişti. İçlerinden biri dikkatini çekti. 20'lerinin başında yumuşak gülüşlü, koyu saçlı genç bir çavuş, Ronnie Kilgore. Onu Kuzey Carolina'da Fort Bragg yakınlarında otururlarken arada bir büyük babasıyla babaannesini ziyarete gelen biri olarak hatırlıyordu. Çocukluktan çıktığı sırada Kilgore'a belli belirsiz tutulduğunu, daha sonra Beyz'den Ronnie Kilgore'un evlendiğini duyunca bu hevesinin geçtiğini hatırlıyordu. Sonra zihninde onu şaşırtan, nabzının atışını hızlandıran bir düşünce beliriverdi. Karton koliyi tavan arasında buldu. Büyük babasının ölümünden sonra onun kişisel eşyalarını elden geçiren Blaze'e yardım etmiş, babaannesi de Dan'in bazı eşyalarını alması için ısrarı elden bırakmamıştı. Carla, Dan'in okuma gözlüğünü, hizmet madalyalarından birkaçını ve Dan'in dünyadaki çeşitli savaş alanlarında, Panama'da, Grenada'da, çöl fırtınasında çektirdiği resimleri barındıran sayısız fotoğraf albümünden birini hala saklıyordu. Ama en çok hatırladığı elindeki bir avuç mektuptu. Mektuplar o kadar çoktu ki Beyz birkaç kalın tomar yapmak zorunda kalmıştı. İçlerinden bazıları birlikte silah arkadaşlığı yaptığı eski askerlerden gelen taziye mektuplarıydı. Aradığını kalın bir lastikle tutturulmuş bir zarf tomarının içinde buldu. Mektup diğerleri gibi sade kağıda yazılmamıştı ve sayfanın üst tarafında dalgalar arasından kayıp geçen bir deniz motorunu gösterir, mavi bir logo görünüyordu. Sevgili Mrs. Joran, size yazmak ve Dan'in emrinde çalışmış olmaktan ne denli gururlandığımı belirtmek istedim. harika, son derece insancıl, tanıdığım en iyi subaylardan biriydi ve bu nedenle silah arkadaşlarıyla dostları tarafından çok özlenecektir. Bildiğiniz gibi eşinizin komutasında 10 yılı aşkın bir süre hizmet etmek şerefine eriştim ve onu yakın bir dost olarak görmekten de gurur duydum. Savaşta benim de birçok başka arkadaşım gibi hayatımı Dan'a borçlu olduğum çok örnek var. Bu nedenle hepimiz ona şükran duyuyoruz. Eşinizi tanıyan, hayranlık duyan ve seven herkesin hatırasını yüreğinde yaşatacağından emin olun. Size yardım edebileceğim herhangi bir konu varsa beni aramaktan çekinmeyin. En derin saygılarımla. Ronnie Kilgore imzalı mektuptaki yazı kararlı ve cesurdu. Antetli kağıdın üzerine bir telefon numarası ve Kilgore's Union County Marina, Union County, Tennessee adresi vardı. Numarayı tuşladı. Güney aksanı baskın, neşeli bir kadın sesi işitti. Kilgore's Marina, Ronnie ile konuşmak istiyordu. Ronnie burada değil, yarın dönecek, kim aradı diyeyim? Yok yok, gerek yok, ben daha sonra ararım, teşekkürler. Telefonu kapadı. Adama ne söyleyeceğini gerçekten bilmiyordu. Tek bildiği, beyninin bir yerinde belli belirsiz bir planın, Mila Shavik'i bulma planının oluşmakta olduğuydu. Cep telefonu çaldı, arayan Paul'du. Carla, üzgünüm, telefonuna yetişemedim ama bir müşteriyle görüşmek için aniden Manhattan'a gelmem gerekti. Buluşabilme ihtimalimiz var mı?
Bu kadar önemli olan ne?
Telefonda anlatmamayı tercih ederim.
Neden?
Yüz yüze anlatmak daha iyi olacak.
Şimdi endişelenmeye başladım işte.
Özür dilerim, niyetim öyle değildi. Erken bir akşam yemeği ya da bir içki uygun olur mu?
Ne kadar erken?
Akşamüstü 5, Lexington Caddesi'nde Fitzer'ı bilir misin?
O kadar mı önemli?
Bahse girebilirsin. 28. Kısım, New York. Carla 5'e birkaç dakika kala restorana girdi. Fitzer şimdiden kalabalıktı ve onu özel bir bölmede yalnız başına oturur buldu. Paul genç kadını görünce ayağa kalkıp yanağını öptü. Geldiğin için teşekkür ederim. Ne içersin Carla?
Maden suyu lütfen.
Garson gelince Paul onun için bir soda ve kendi için de bir tane daha buzlu viski ısmarladı. Garson siparişleri getirip ayrılınca içkisinden bir yudum aldı. Yüzü daha önce birkaç kadeh devirmiş gibi kızarmıştı ve huzursuz görünüyordu.
Pekala, mesele nedir Paul?
Önce Bayes'in senin geçmişini bana anlattığını, bildiğinden haberim olduğunu söylemem gerekiyor.
Bayes'le mi konuştun?
Dün beni aradı. Sanırım senin için endişeleniyor. Seni bir zamanlar tedavi eden doktoru görmeye gittiğini söyledi. Sana okuman için bir günlük verdiğini.
Annemin günlüğünü okumuş muydun?
Hayır, ama Bayes bana ve Can'a seni bulduklarında günlüğün üzerinde olduğunu anlatmıştı.
Benimle konuşmanı Bayes mi istedi?
Paul kokteyl çubuğuyla oynadı. Hayır, istemedi Carla. Ama seni uyarmak istedim.
Ne konuda?
Can'ı öldüren adamların acımasız ve gaddar gangsterler olduğu konusunda.
Haydi Paul, yoksa bunu bilmediğimi mi sanıyorsun?
Son konuştuğumuzda fikrini söylemiyordun.
Yani?
Sonra tuhaf şeyler hissettim. İstersen buna sezgi diyebilirsin.
Ne sezgisi?
Bir şekilde Can'ın öldürülmesinin intikamını almaya çalışacağınla ilgili.
Neden böyle düşündün?
Avukatsın, haksızlık seni öfkelendirir. Can hep böyle derdi.
Başka ne derdi?
Adaletin suçluya üstün gelmesi için ateşte yürümekten çekinmeyeceğini söylerdi.
Adalet her zaman üstün gelmiyor. Canilerin hepsi yakalanmıyor. Bazen hiçbir cezaya çarptırılmadan çekip gidebiliyorlar.
Beni kaygılandıran da bu ya.
Neden?
Bir şekilde adaleti kendi başına sağlamaya çalışacağından korkuyorum.
Bu kanıya nereden vardın?
Her zaman kararlı biri oldun Carla. Can'ı seviyordun. Onu katillerinin cezalandırıldığını görmek isteyecek kadar çok sevdin.
İstemek suç değil.
Hayır değil, ama ben yine de bu adamların başına dert açarsan seni ve bebeğini öldürmekte tereddüt etmeyeceklerini anladığından kesinlikle emin olmak istedim.
Dinle. Sırp mafyasının uyuşturucu ticareti, fuhuş, insan kaçakçılığı, cinayet ve sahtekarlıktaki parmağı hakkında neye ihtiyacın varsa okudum. Hayatım boyunca yetecek kadar.
Öyleyse lütfen bu adamlardan uzak dur.
Uyarını ilk seferinde duydun Paul. Benimle bunun için mi konuşmak istedin?
Paul viskisinden kocaman bir yudum aldı.
Hayır,
İlk görüşmemizde sana söylemediğim bir şey var. Sanırım katliam mekanlarını ortaya çıkarmak için bugün bile kazılar yapıldığını biliyorsun.
Evet, biliyorum.
Adli kazıların gözetimi Saraybosna'da Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu tarafından yapılıyor. Buldukları kurbanların DNA veri bankalarını saklıyorlar.
Bunu da biliyorum. Geçen gün konuştum onlarla.
Öyle mi? Beyz bundan yıllarca önce ailemle bir bağ bulacakları umuduyla onlara DNA örneğimi vermiş. Son durum hakkında bilgi almak istedim. Konuştuğum kadın beni arayacağını söyledi. Aradı mı?
Henüz aramadı. Neden sordun?
Can, ailen hakkında bilgi verebilirler umudu içinde komisyonla temasını hiç aksatmadı. Beyz senin DNA örneğini verdiğini ona da anlatmıştı.
Ağzındaki baklayı çıkar Paul. Gerilim romanı dinleyecek havada değilim.
Can bu hafta Avrupa'ya gitmeyi planlıyordu.
Neden?
Carla, Beyz'e daha söylemedim ve gerçekleri öğrenene kadar da söylememenin daha uygun olacağına inanıyorum. Ama kuşkusuz komisyon da bunu sana doğrulayacaktır.
Neyi doğrulayacaktır?
Can kısa zaman önce Omarska yakınlarında bir toplu mezar bulunduğunu öğrenmişti.
Biliyorum, kadın da söyledi.
Söylediğinin hepsi bu mu?
Dediğim gibi beni aramaya söz verdi, neden sordun?
Paul kadehini masaya bıraktı. Eminim kadın Can'a söylediklerini sana da anlatacaktır. Ben bunu sana yüz yüze anlatmanın daha doğru olacağını, belki seyahat planları yapmak isteyebileceğini düşündüm.
Ne için?
Ailene uygun bir DNA örneği buldular Carla.
29. Kısım New Jersey. Lufthansa'nın Frankfurt'tan kalkan Airbus A340 uçağı, Atlantik üzerindeki sarsıntılı bir yolculuktan sonra aynı öğleden sonra JFK havaalanına indi. Yolculardan Boris Arkov 2 saat sonra GMC Denali'si ile 9 numaralı otoyolda Atlantic City'yi geçmiş Cape May'e doğru yol alıyordu. Amerika'nın en eski yazlığı 1800'lerin başından beri revaçtaydı. Kuleli gotik köşkler, sevimli yazlık evler ve Victoria usulü yapılmış, beyaz parmaklıklarla çevrili sahipsiz konaklar. Otoyoldan ayrıldı, suyun üzerinde yükselen yatları ve yelkenlileriyle Delaware körfezine hakim bir sıra görkemli eve doğru ilerledi. Cep telefonu çalınca sertçe cevap verdi, evet.
Bir erkek sesi kadınla ilgili dedi.
Dinliyorum. Karşısındaki dakikalarca konuştu. Sonunda Arkov, iyi iş becermişsin dedi. Peşine bırakma. Önemli bir şey çıkar çıkmaz haberim olsun.
Arkov telefonu kapattı ve kendi kendine sırıttı.
Cape May'deki ev koya bakan kumluk bir girintiye inşa edilmiş, pişmiş toprak renginde sıvayla kaplı geniş bir malikaneydi. Yüksek bir duvarla çevrilmiş, ana yola bakan girişi yüksek çelik kapılar ve güvenlik kameralarıyla donatılmıştı. Arkov interkomun düğmesine bastı. Evin içindeki bir koruma ziyaretçinin varışını gözlerken motorlu güvenlik kamerası sağı ve solu taradı. Sonra da kapı iki yana açıldı. Arkov mermer kaplı görkemli holden geçti. Yüzme havuzunun yanından evin arka tarafına doğru yürüdü. Basamaklı ve taş döşeli küçük bir bahçe, üzerine imparatorluk kartalı işlenmiş ferforje bir kapıya açılıyor, kapının ötesindeki özel bir ahşap kaldırım görülüyordu. Evin girintiye doğru uzanan özel iskelesine, kıçına güçlü bir Mercury motor takılı siyah cilalı bir sürat teknesi bağlanmıştı. Arkov bunların hepsinin ev sahibinin acil durum planlarının birer parçası olduğunun farkındaydı. Aceleyle uzaklaşmak gerektiğinde sürat teknesi kaçış seçeneklerinden sadece biriydi. Kıyının biraz ilerisindeki güvenilir bir çete mensubuna bir telefon ve emirlerine amade bir güvenli ev. Şifreyi girip kapıdan dışarıya süzüldü. Ahşap platformun kenarında iri yarı orta yaşlı bir adam elinde oltasıyla dikiliyordu. Mila Shavik'in üzerinde dizlerine kadar kıvırdığı beyaz keten pantolon ve soluk mavi bir Tommy Bahama gömleği vardı. Balıkların vurmasını bekleyerek oltayı birkaç kez salladı. Arkov yanına yaklaşırken akşam yemeğini çıkardın mı diye sordu. Shavik yanında yerde duran mavi plastik kovaya ayağıyla dokununca içindeki sular sıçradı.
Bugün pek iyi bir gün olmadı. Sende balık tutacak sabır yok değil mi Boris?
Mila Shavik'in İngilizcesi akıcı ama aksanı yanılgıya meydan bırakmayacak kadar Slav'dı. Güneş yanığı yıpranmış yüzü derin çiziklerle kaplıydı. Soluk gri gözleri yorgun görünüyor, sanki hayatta çok fazla şeye tanık olmuş ve usanmış gibi dudakları hoşnutsuzlukla kıvrılıyordu.
''Hiçbir zaman bana göre olmadı.'' dedi Boris.
Shavik oltayı bir kez daha salladı.
''Bir kez denemen gerekir, böylece beceri ve sabrın bir ödülü olacağını görürsün.''
Arkov sigara yakıp bir nefes çekti.
''Vazgeç, ihtiyarlar gibi konuşmaya başladın.''
Shavik Arkov'un sesinde oğul ve manevi oğul arasındaki rahatsız edici garezi meydana vuran huysuz tınının tümüyle farkındaydı.
Şarap hoşuna gitti mi? Babam bu sefer ne denetti sana, kırmızı mı beyaz mı?
''Beyaz.''
''Geçen yıl beyazı denemiştim. İki gün boyunca mide krampı yaşadım. New York'a döndüğüm zaman limuzin değil ambulansa ihtiyacım vardı.'' ''Rakamlara memnun oldu. Asıl önemli olan da bu. Teslim almak için geldiğinde bizi görecek.''
''Ya öteki iş?''
''Şimdilik kafamızı çıkarmamızı istemiyor.''
''Kafamı biraz daha eğersem yere değecek.''
''Önlem olarak Amerika'dan ayrılmaya hazır olmamızı istedi.''
''Ne?''
''Kadının sorun yaratabilmesinden ürküyor.''
''Neden?''
''Deneyimli bir savcı da ondan.''
''Yani?''
''Sağı solu koklamaya başlayabilirmiş. Başlar da polis ya da FBI'ın peşimizde olduğuna dair en ufak bir belirti görürsek kaybolmaya hazır olmamızı istedi.''
''Daha açık konuş.''
Arkov cep telefonunu gösterdi. ''Buraya gelirken kadının peşine taktığım adamlardan biri beni aradı.''
''Ne olmuş?''
''New York'taki bir kahvede New York Times'tan tanınmış bir gazeteciyle konuşurken görülmüş. Daha önce Sırp mafyası hakkında yazılar yazan, memleketteki savaşı izleyen biri. Böyle bir gazeteciyle konuşursa bizimle bağlantılar kurması kaçınılmaz. Bu da beni endişelendiriyor.''
Shavik yumruğunu ahşap platformun korkuluğuna hızla indirdi.
''Ben hiçbir yere gitmiyorum.''
''Bu bir emir Mila.
Hiçbir salak karı burada kurduğum hayatı yıkamayacak.''
''Ben bana sadece babamın söylediklerini anlattım.''
''Ben de kaçma günlerimiz geride kaldı diyorum.''
''Babama karşı mı geleceksin?''
Shavik buradaki işi büyütmek 15 yılımı aldı dedikten sonra oltayı korkuluğa dayayıp ellerini havaya kaldırdı. ''İvan'ın imparatorluğunu kurmak için bu parmaklarla gece gündüz çabaladım. Bundan böyle kaçmak yok.''
''Öyleyse kadınla ilgilenmeye başlasak iyi olacak.''
Shavik ana dili Sırpça Hırvatça'ya dönüp daha seri konuştu.
''Kadın hakkında bulabileceğin bütün bilgileri topla.''
''Elimizde kocası hakkında hala bir şeyler var.''
''Onları da kullan. Müzisyenin Arizona'daki abisinden ne haber?''
Arkov sırıttı. Billy dostça bir uyarı olarak adamın köpeğinin gırtlağını kesti.
''Bana kalırsa başımıza dert açacak tiplerden değil. Ama kadın o apayrı bir konu. Eski savcılar gözü pek olur.''
''Her şeyini öğren, telefon numaralarını, tercih ettiği restoranları, işverenini, akrabalarının kim olduğunu, her ayrıntıyı nasıl öğreneceğinin önemi yok. Çimlerini biçen adamın adına varıncaya kadar. Çocuğu var mı?''
''Bildiğim kadarıyla yok. Baskı yapmak için kullanabileceğimiz biri olup olmadığını öğrenmemi mi istiyordun? Yakın bir akraba ya da arkadaş, anne baba, bir aile üyesi.''
''Kim varsa ama ustalıkla halledilmesi, göze çarpmaması lazım.'' Patlamadan bu kadar kısa zaman sonra birinin John Lane'in karısına zarar veriyor görünmesi federallerin dikkatini çekebilir.
Başka bir düşüncen var mı?
Şimdilik sadece kadınla ilgilenmeye çalış. Yaslı bir kadın. Gerekirse her zaman intihar süsü vermemiz mümkün.
Shavik'in oltası şiddetle sarsıldı. Oltayı sarmaya başladı. Saniyeler sonra iğnenin ucunda çırpınan bir uskumru göründü. Uzun, ürkütücü görünüşlü bir bıçak çıkardı. Uskumru'nun kafası ayrılıp balık ustalıkla temizlenirken kesilen kıkırdak ve kemiğin sesi duyuldu. Biraz kan fışkırdı. Balığı kovaya, bağırsaklarını denize, sürat teknesinin yakınına attı. Arkova döndüğünde dudaklarında ender görülür bir tebessüm vardı.
''Gördün işte, beklemesini bilene her şey gelir.''
17. Ayının sonu. Sayfa 194.